Ayrım 20. Beyaz Aslan Henning Mankell Sayfa 257. 20. Kısım. Pazar günü öğleden sonra saat 3'ü biraz geçe Peters ile Noren polis arabalarında Yeastad kent merkezine doğru gidiyorlardı. Vardiyalarının bitmesini bekliyorlardı. Tek bir kazanın dışında oldukça sakin bir gündü. Öğleden önce merkeze gelen bir telefon çırılçıplak bir adamın Sandskogen'deki bir evi yıkmaya başladığını haber vermişti. Arayan adamın karısıydı. Tatil günü kayınvalidesinin yazlık evini tamir etmek zorunda olduğu için kocasının çok kızdığını söylemişti. Yaşamında huzur ve sessizlik istediği için de evi yıkmaya karar vermişti. Kocasının gölde balık avlamayı yeğlediğini de sözlerine eklemişti kadın. Acil merkezdeki santral görevlisi bir an önce oraya gidip adamı sakinleştirmeye çalışsanız iyi olacak dedi. Ne olmuş diye sordu Noren, Peters arabayı kullanırken telsize bakarak. Santral görevlisi çok önemli bir şey değil diye açıkladı. Ama ev gerçekten de kayınvalidesine aitse yasalar karşısında suçlu sayılır. Adamın sakinleştirilmesi gerekiyor. Önemli olan bu. Elinizi çabuk tutun. Ağır ağır Sandskogen'e doğru yola koyuldular. Adamın neden evi yıkmaya başladığını anlıyorum galiba dedi Peters. İnsanın evi olması zaten yeterince büyük bir dert. Her zaman tamir edilecek bir şey çıkar. Ve senin hiçbir zaman vaktin olmaz ya da tamir işi çok pahalıdır. Başka birinin evini tamir etmekse çok daha sıkıcı ve gereksiz bir iş olsa gerek. Belki de evi yıkmakta ona yardımcı olsak daha iyi yaparız dedi Noren. Adresi buldular. Halk yolun kenarına toplanmış adamı izliyordu. Noren ile Peters arabadan indiler ve çatıdaki çıplak adama baktılar. Adam kiremitleri söküyordu. Tam o sırada adamın karısı koşarak yanlarına geldi. Noren kadının ağladığını fark etti. Olanlara ilişkin anlattıklarını dinlediler. Karısı hıçkırıklar arasında adamın bunları yapmaya hakkı olmadığını sözlerine ekledi. Eve yaklaşarak damdaki adama seslendiler. Kendini kiremitleri sökmeye o denli kaptırmıştı ki polis arabasının geldiğini görememişti. Noren'le Peters'ı görünce şaşkınlıktan elindeki demiri yere düşürdü. Noren kenara sıçradı. ''Dikkatli ol!'' diye seslendi Peters. ''Aşağı gelsin iyi olacak. Bu evin kiremitlerini sökmeye hakkın yok.'' Adamın söylediklerine boyun eğdiğini şaşkınlıkla gördüler. Merdivenden aşağı inmeye başladı. Karısı elindeki sabahlıkla koştu. Kocası sabahlığı üstüne geçirdi. ''Adam beni tutuklayacak mısınız?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Peters, ''ama bu eve zarar vermekten vazgeçsen iyi olacak. Doğruyu söylemem gerekirse kimse sana bir daha şunu tamir et, bunu tamir et demeyecek.'' ''Ben yalnızca balık avlamak istiyorum.'' dedi adam. Arabalarına binip yola koyuldular. Noren merkeze raporunu bildirdi. Österle'den otoyoluna çıktıklarında onu gördüler. ''Vallander geliyor.'' dedi Peters. Noren not defterinden başını kaldırdı. Araba yanlarından geçerken Wallander onları fark etmedi. Mavi ve beyaz çizgili bir polis arabasında olduklarından bu oldukça gariplerine gitmişti. Polislerin dikkatini çeken şoförün yanındaki zenci delikanlıydı. Peters'la Noren bakıştı. ''Arabada bir zenci mi vardı?'' diye sordu Noren. ''Evet'' dedi Peters. Her ikisi de birkaç hafta önce buldukları kesik zenci parmağını ve ülke çapında aradıkları zenciyi düşünüyordu. Noren, Wallander adamı yakalamış olmalı dedi. Peki o zaman neden o yöne gidiyordu diye sordu Peters ve bizi görünce neden durmadı? Bizi görmek istemiyor gibiydi sanki dedi Noren. Gözlerini kapadıklarında insanların kendilerini görmediklerini sanan çocuklar gibiydi. Peters evet dercesine başını salladı. Başı dertli mi dersin? Hayır sanmıyorum dedi Noren. Peki ama bu zenciyi nasıl buldu? Konuşmaları Biarritz'de terk edilmiş olarak bulunan çalıntı bir motosiklet haberiyle kesildi. Devriye görevleri bittiğinde merkeze geri döndüler. Wallander'in nerede olduğunu sorduklarında onun henüz merkeze gelmediğini öğrendiler. Peters tam herkese gördüklerini anlatmak üzere ağzını açıyordu ki Noren telaşla işaret parmağını dudaklarına götürerek susmasını işaret etti. Peters soyunma odasında eve gitmeye hazırlanırken ''Neden anlatmamı istemedin?'' diye sordu. ''Wallander eğer buraya gelmemişse mutlaka bir nedeni vardır.'' dedi Noren. ''Bu ne seni ne de beni ilgilendirir. Ayrıca belki de o aradığımız zenci değildi. Martinson Wallander'in kızının zenci bir sevgilisi olduğunu söylemişti bir ara. Belki de oydu.'' ''Ben hala bu olayın garip olduğunu düşünüyorum.'' dedi Peters. Christianstadt'taki evine gittiğinde hala içinde bir tedirginlik hissediyordu. Akşam yemeğini yiyip çocuklarıyla biraz oynadıktan sonra köpeğini alıp dışarı çıktı. Martinson da aynı mahallede oturduğundan ona uğrayıp o gün öğleden sonra Noren'le birlikte gördüklerini anlatmaya karar verdi. Köpeği Labrador'du ve Martinson yavrularından birini almak istiyordu. Kapıyı Martinson açtı, Peters'ı içeriye davet etti. ''Hemen eve dönmem gerekiyor,'' dedi Peters, ''ama sana bir şey anlatmak istiyorum, vaktin var mı?'' Aynı zamanda Liberal Parti'de görevli olan Martinson, yerel konseyde aktif bir rol almak istediğinden partinin gönderdiği son derece sıkıcı siyasi raporları okuyordu. Hemen ceketini giyerek dışarıya Peters'ın yanına geldi. Peters o gün öğleden sonra olanları ona anlattı. Peters sözlerini tamamladığında ''Emin misin?'' diye sordu Martinson. ''İkimiz birden yanlış göremeyiz ya,'' dedi Peters. Martinson düşünceli bir tavırla ''Garip'' dedi. ''Eğer yanındaki gerçekten de kesik parmaklı zenci olsaydı bize mutlaka haber verirdi.'' ''Belki de kızının erkek arkadaşıdır,'' dedi Peters. ''Wallander o ilişkinin bittiğini söylemişti,'' dedi Martinson. Bir süre konuşmadan yürüdüler. ''Sanki bizleri görmek istemiyor gibi davrandı,'' dedi Peters. ''Ve bunun da tek bir açıklaması var. O da ne yaptığını öğrenmemizi istemiyor.'' Martinson düşünceli bir sesle ''Ya da en azından yanında oturan zenci hakkında bir şeyler öğrenmemizi istemiyor.'' dedi. ''Bunun bir açıklaması olduğundan eminim,'' dedi Peters. ''Yani Wallander'in yapmaması gereken bir şey yaptığını söylemek istemiyorum.'' ''Elbette,'' dedi Martinson. ''Ama bana bunları anlatman iyi oldu.'' ''Dedikoducu biri olduğumu düşünmeni istemiyorum,'' dedi Peters. ''Bu dedikodu değil.'' ''Noren bana çok kızacak.'' ''Buraya geldiğini bilmek zorunda değil.'' Martinson'un evinin önünde ayrıldılar. Peters doğum olduğunda Labrador yavrularından birini getireceğine söz verdi. Martinson bir an için Wallander'i aramayı düşündü. Sonra da ertesi güne kadar beklemeye karar verdi. İçini çekerek sıkıcı kağıtların başına geri döndü. Wallander ertesi sabah 8'de karakola geldiğinde karşılaşacağını bildiği sorunun yanıtı da hazırdı. Bir gün önce uzun uzun düşünüp iş arkadaşlarından biriyle karşılaşma tehlikesini göz önüne alarak Victor Mabashe'yi arabasına almaya karar vermişti. Polis devriyelerinin çok ender kullandığını bildiği yollardan geçmeye özen göstermişti. Ama ne var ki Peters'la Noren'e rastlamıştı. Onları son dakikada fark ettiği için Victor Mabashe'ye eğilmesini söyleyememişti. Direksiyonu kıramamıştı. Gözünün ucuyla Peters'la Noren'in yanındaki adamı gördüklerini fark etmişti. Ertesi sabah kendisinden bir açıklama bekleyecekleri kesindi. Wallander şansına küfrederek bu işin sonu ne zaman gelecek diye sormuştu kendi kendine. Sakinleştikten sonra da kızından yardım istemişti. ''Eski erkek arkadaşının adı Herman Mboya,'' dedi kızına. ''Eğer birileri sorarsa soracaklarını pek sanmıyorum ya.'' Linda babasına bakarak bir kahkaha patlatmıştı. ''Çocukken bana ne söylediğini hatırlamıyor musun?'' diye sormuştu. ''Yalan yalanı çeker ve insan kısa bir süre sonra öylesine garip bir çıkmazın içine girer ki artık neyin gerçek neyin gerçek dışı olduğunu kestiremez.'' ''Bundan ben de en az senin kadar hoşlanmıyorum.'' diye yanıt vermişti Wallander. ''Ama yakında her şey yoluna girecek. Herman Mboya buradan gidecek ve bizler de onun buraya geldiğini bile unutacağız.'' ''Herman Mboya geri gelecek.'' dedi. ''Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen geri dönmesi için dua ediyorum.'' Wallander pazartesi sabahı karakola gittiğinde pazar günü öğleden sonra arabada yanında neden bir zencinin oturduğuna ilişkin açıklaması da hazırdı. Olaylar denetimden çıkmaya ve karışmaya başladığında sorunları da artıyordu. O sabah Victor Mabashe'yi sokakta gördüğünde eve geri dönüp iş arkadaşlarına haber vermek geçmişti önce aklından. Ama bir şey polis mantığına hiç de uymayan garip bir şey onu durdurmuştu. Stockholm'daki mezarlıkta birlikte oldukları o gece bile içgüdüleri ona zencinin gerçeği söylediğini fısıldamıştı. Louise Ackerblom'un katili o değildi. Cinayet sırasında orada olabilirdi ama masumdu. Katil başka biri, Konovalenko adındaki bir adamdı ve bu adam daha sonra Victor Mabashe'yi de öldürmeye çalışmıştı. Büyük ihtimalle Victor Mabashe o terk edilmiş evde olanları önlemeye çalışırken parmağından olmuştu. Wallander sürekli olarak nelerin olabileceği üzerinde varsayımlar yapıyordu. Bunun bir hata olabileceğini düşünmesine karşın yine de eve geri dönmemişti. Wallander suçlularla karşı karşıya kaldığında zaman zaman alışılmışın dışında yöntemler uygulardı. Kim bilir kaç kez Björk kendisine polis uygulamalarına ilişkin kuralları hatırlatmak zorunda kalmıştı. Sokakta karşılıklı dururlarken zenci delikanlıdan tabancasını vermesini istemişti. Zenci karşı koymadan tabancayı uzatmış ve Wallander onu içeriye çağırmıştı. Eve girmeden önce de adresini nasıl bulduğunu sormuştu. Victor Mabaş'a mezarlığa giderken cüzdanını karıştırmıştım diye cevap verdi. Adresini ezberledim. Bana saldırdın dedi. Şimdi de evime kadar beni izledin. Soracağım soruları doğru dürüst yanıtlamanı istiyorum. Mutfakta oturmuşlardı. Linda'yı uyandırmamak için Wallander mutfağın kapısını kapatmıştı. Daha sonra birlikte geçirdikleri saatleri o güne değin yaptığı en ilginç konuşma olarak hatırlayacaktı. Wallander, Victor Mabaşa'nın geldiği ve yakında döneceği özgün dünyasına ilişkin birçok şey öğrenmişti. Kurbanlarına bir iş gibi nasıl bakabiliyordu? İnsan nasıl bu denli soğukkanlı olabilirdi? Soğukkanlı bir katil nasıl oluyor da sırası geldiğinde son derece akılcı, duyarlı biri olup çıkabiliyordu? Victor Mabaşa rüzgarın hangi yönden estiğini görmüştü. İnsanlara güvenilirlik izlenimi verme yeteneği Güney Afrika'ya dönme fırsatını verecekti ona. Ruhlar kulağına Konovalenko'nun peşine düşen polisi bulmasını ve ülkeden kaçması için gerekli yardımı almasını fısıldamışlardı. Wallander daha sonra Victor Mabaşa'nın Namibya çöllerinde yetişen ender bir bitkiden söz edişini yaşamı boyunca unutamayacağını düşünmüştü. Bu bitki 200 yıl kadar uzun bir süre yaşayabilirdi. Koruyucu kalkan gibi yaprakları vardı. Victor Mabaşa bu alışılmışın dışındaki bitkiyi hem ülkesindeki karşıt görüşlerin hem de kendi içindeki çelişkilerin bir simgesi olarak değerlendirmişti. İnsanlar ayrıcalıklarından isteyerek vazgeçmezler demişti. Bu ayrıcalıklar kökleri derinde olan bir alışkanlığa dönüşür, vazgeçilmesi zorlaşır. Bunun ırk açısından bir eksiklik olduğuna inanmak hata olur. Benim geldiğim ülkede bu alışkanlığın yararlarından beyazlar fayda sağlar. Ama olaylar daha farklı olsaydı ben ve kardeşlerim de yararlanacaktık. Irkçılığa ırkçılıkla karşılık veremezsin. Ülkemde yüzlerce yıldan beri süre gelen boyun eğme alışkanlığının artık ortadan kaldırılması gerekmektedir. Beyazlar eğer yakın gelecekte hayatta kalmak istiyorlarsa geri çekilmeleri gerektiğini anlamalıdırlar. Yüzyıllardan beri ellerinde tuttukları topraklarımızı artık bizlere geri vermelidirler. Varlıklı olanlar hiçbir şeyleri olmayanlara yardım elini uzatmalı ve zencilere insan gibi davranmayı öğrenmelidirler. Barbarlığın her zaman insani bir yüzü vardır. İşte bu yüzden barbarlık insanlık dışıdır. Hor görülmeye, toplumda kendilerini hiç kimse olarak görmeye alışmış olan zencilerin artık bu alışkanlıklarından vazgeçmelerinin zamanı gelmiştir. Hor görme alışkanlığı insanların en zor vazgeçebildiği bir alışkanlık mıdır? Bu insan yüreğinin derinliklerini yoğun bir şekilde etkileyen, insanı değiştiren ve insanın bedeninde ele geçirmedik bir yer bırakmayan çok kötü bir alışkanlıktır. Hiçlikten bir varlığa geçme aşaması insanoğlunun gerçekleştirebileceği en uzun yolculuktur. Aşağılık kompleksinden arınmayı öğrendiğinizde artık tüm yaşamınıza hakim olabilecek düzeye gelirsiniz. Ve ben barışçı çözümün bir hayal olduğuna inanıyorum. Ülkemdeki ırkçılık sorunu o denli ileri gitmiştir ki olanaksız bir boyuta ulaştığından debelenmeye başlamıştır. Yeni zenci kuşaklar yetişecek ve boyun eğmeyi reddedeceklerdir. Yeni kuşak son derece sabırsız ve yakında gerçekleşmesinden korkulan çöküşü şimdiden görmektedirler. Ne var ki her şey çok ağır gelişmekte. Ayrıca aynı şekilde düşünen birçok beyaz da var. Ülkelerindeki zenciler görünmez insanlarmışçasına yaşamayı, zencilerin yalnızca köle olmak için dünyaya geldiklerine inanmayı reddeden bazı beyazlar kendilerine tanınan ayrıcalıkları da geri çevirmekteler. Ülkemde vahşi hayvanların avare avare dolaşacakları, geniş alanlarla yararlanacakları uçsuz bucaksız ormanlar vardır. Öte yandan da birçok insanın yaşamı engellenmektedir. Benim geldiğim yerde vahşi hayvanlar insanlardan daha önde gelir. Victor Mabaşa susmuş ve Wallander'e soru sormasını ya da karşı çıkmasını beklercesine bakmıştı. Wallander tüm beyazların ister Güney Afrika'da yaşasınlar ister başka bir yerde Victor Mabaşa için aynı olduğu duygusuna kapılmıştı. Zenci kardeşlerimin birçoğu aşağılık kompleksinin hakkından üstünlük kompleksiyle gelineceğine inanıyor, diye sürdürdü konuşmasını Victor Mabasha. Ama bu doğru değil tabii. Bu işbirliği olması gereken farklı gruplar arasında gerginlikle nefret duygularını ortaya çıkarır yalnızca. Örneğin bir aileyi ikiye bölebilir. Ve sizin de bildiğiniz gibi müfettiş Wallander, benim geldiğim yerde bir aileniz yoksa bir hiçsiniz demektir. Bir Afrikalı için aile her şeyden önce gelir. Kendine örnek aldığın kişilerin bu rolü üstlendiklerini sanıyordum, dedi Wallander. Onlar ailelerimizin birer bölümüdür, dedi Victor Mabasha. Örnek aldığımız kişiler bizleri sürekli izleyen atalarımızdır. Onlar ailelerimizin gözle görülmeyen bireyleridirler. Onların varlıklarını asla unutmayız. İşte bu yüzden beyazlar kuşaklar boyunca yaşadığımız topraklardan bizleri sürerek böylesine anlaşılmaz bir suç işlediler. Atalarımızın ruhları bir zamanlar kendilerinin olan topraklardan gitmeye zorlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Onlar beyazların zorla yaşamamızı istedikleri o korkunç gecekondu mahallelerinden nefret ediyorlar. Söylediklerine kendisi de inanmakta zorlanıyormuşçasına yüzünü buruşturarak birden sustu. Dağ başından dağılan bir ailede büyüdüm, dedi uzun bir sessizlikten sonra. Beyazlar ailelerimizi dağıtarak bizlerin direnişini kırabileceklerini çok iyi biliyorlar. Kardeşlerimin kör tavşanlar gibi nasıl tepki göstermeye başladıklarına tanık oluyorum. Kısır bir döngünün çevresinde dönüp duruyorlar ve artık nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini bilmiyorlar. Tüm bunları gördüm ve çok farklı bir yol seçtim. Nasıl nefret edileceğini öğrendim. İntikamın karanlık sularını içtim. Ama onların üstünlüklerine, bu üstünlüğün Tanrı tarafından kendilerine verildiğine olan küstahça inançlarına karşın zayıf noktaları olduğunu da fark ettim. Korkuyorlar. Güney Afrika'yı bir sanat şaheserine, cennette bir beyaz saraya dönüştürmekten söz ediyorlar. Ama düşlerinin aslında nedenli olan haksız olduğunu bir türlü göremiyorlar. Ve kabul etmeyi reddedenler de, dolayısıyla her şeyin oluştuğu temel bir yalana dönüşüyor ve geceleri korku tüm bedenlerini sarıyor. Evleri silahtan geçilmiyor, ne var ki korku ruhlarını da ele geçiriyor. Şiddet korkunun günlük programının bir bölümü oluveriyor. Tüm bunları görebiliyorum ve dostlarımı yanımdan ayırmamaya çalışıyorum. Ama düşmanlarımı daha da yakınıma çekmek istiyorum. Beyaz adamların ne istediğini bilen zenci adam rolünü oynamak istiyorum. Onların ayak işlerini görerek hor görme duygularımı beslemek istiyorum. Mutfaklarında çalışmak, sofraya götürmeden çorbalarına tükürmek istiyorum. Hiç kimse olmayı sürdürerek gizlice var olmak istiyorum. Sustu. Wallander onu söylemek istediği her şeyi söylediğini düşündü. Ama bu söylenenlerin ne kadarını anlayabilmişti. Tüm bunlar Victor Mabasha'yı İsveç'e neyin getirdiğini anlamasına nasıl yardımcı olacaktı? Tüm bunlar ne anlama geliyordu? Güney Afrika'nın ırk ayrımını kendine temel alan kötü bir politik sistem tarafından yok olma aşamasında bir ülke olduğunu düşünürdü her zaman. Oysa artık bu ülkeye ilişkin bazı somut bilgilere sahipti. Ama söz konusu edilen suikast ne oluyordu? Hedef kimdi? Bu suikastin arkasında kim vardı? Bir örgüt mü? Her şeyi öğrenmek zorundayım, dedi. Bunların arkasında kimin olduğunu söylemedin bana. İsveç'e seni kim gönderdi? Tüm bu masrafları kim karşılıyor? O acımasız insanlar, paravan, dedi Victor Mabasha. Ataları onları çoktan terk etmiş. Ülkemizin çöküşünü planlamak için gizli gizli buluşuyorlar.
Ve sen onların ayak işlerini görüyorsun.
Evet.
Neden?
Neden olmasın?
İnsanları öldürüyorsun.
Er ya da geç birileri de beni öldürecek.
Ne demek istiyorsun?
Bunun olacağını biliyorum.
Ama sen Louis Akerblom'u öldürmedin.
Öldürmedim.
Konovalenko adındaki adam mı öldürdü?
Evet.
Neden?
Bunu sana ancak o anlatabilir.
Biri Güney Afrika'dan, diğeri Rusya'dan buraya geliyor. Skane'de terk edilmiş bir evde buluşuyorlar. O evde çok güçlü bir telsizleri ve silahları var. Peki ama neden?
Çünkü böyle olması gerekiyordu.
Bunu kim istedi?
Bizi yolculuğa çıkaran kişiler.
Bir kısır döngüde dönüp duruyoruz, diye geçirdiği içinden Wallander. İstediğim hiçbir yanıtı alamıyorum. Ama yine de bir kez daha denemeye karar verdi. Bunun bir tür hazırlık olduğunu düşünüyorum dedi. Bir suç hazırlığı, ülkende gerçekleşecek bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Senin sorumlu olacağın bir suç söz konusu, belki de bir cinayet. Ama kim öldürülecek ve neden?
Ülkemin nasıl olduğunu sana az önce anlatmaya çalışmıştım.
Sana açık sorular soruyorum ve bu sorularıma açık seçik yanıtlar almak istiyorum.
Belki de yanıtlar bu şekilde olmak zorunda.
Seni anlamıyorum dedi Wallander uzun bir sessizlikten sonra. Adam öldürmek için gözünü bile kırpmayan birisin ve eğer seni yanlış anlamadımsa aldığın emirler doğrultusunda öldürüyorsun. Aynı zamanda da ülkenin içinde bulunduğu koşulların sonucu olarak acı çeken duyarlı bir insan izlenimi veriyorsun. Seni anlamakta zorlanıyorum.
Güney Afrika'da yaşayan bir zencinin anlaşılması olası değildir.
Sonra Victor Mabasha yozlaşmış ülkesindeki olayların nasıl geliştiğini anlatmaya koyuldu. Wallander kulaklarına inanamıyordu. Victor Mabasha sözlerini tamamladığında Wallander kendini çok uzun bir yolculuk yapmış gibi yorgun ve bitkin hissetmişti. Rehberi varlığından haberi olmayan birçok yeri göstermişti kendisine. Tüm gerçeklerin basit olduğuna inanmayı öğrendiğimiz bir ülkede yaşıyorum diye geçirdi içinden. Ve bu gerçekler hem açık seçiktir hem de doğruluklarından kesinlikle kuşku duyulmaz. Bizim yargı sistemimiz bu ilke üzerinde kurulmuştur. Oysa ben şimdi bunun tersinin doğru olduğunu anlamaya başlıyorum. Gerçek karışık, çok yönlü ve çelişkiliymiş meğerse. Öte yandan yalanlar siyah ve beyaz. Eğer insan yaşamına ilişkin görüş, kibir ve saygısızlık doluysa, dokunulmaz ya da bozulamaz diye değerlendirilen gerçeğin bambaşka bir görünüm kazanması söz konusu olamaz. Kendisine dik dik bakan Victor Mabashi'ye düşünceli bir tavırla baktı.
Louis Akerblom'u öldürdün mü diye sordu Wallander. Bu soruyu son kez sorduğunu düşünerek.
Hayır diye karşılık verdi Victor Mabasha. Öldürmediğim gibi onun ruhunun hatırına parmaklarımdan birini yitirdim.
Ülkene geri döndüğünde ne yapacağını bana hala söylemek istemiyor musun? Victor Mabasha karşılık vermeden önce Wallander bir şeylerin değiştiğini hissetti. Kara derili adamın yüzündeki bir şey eskisine oranla daha farklıydı şimdi. Bunu daha sonra düşündüğünde ifadesiz yüzünde belli belirsiz bir ifadenin oluşmakta olduğunu anlamıştı.
Hala söyleyemem dedi Victor Mabasha ama bu gerçekleşmeyecek.
Anladığımı sanmıyorum dedi Wallander yavaşça.
Ölüm benim ellerimden olmayacak dedi Victor Mabasha ama başka birinin bunu gerçekleştirmesini engelleyemem.
Katilin mi?
O benim görevimdi ama şimdi ellerimi yıkamaya karar verdim. İşi bırakıp gideceğim.
Bilmece gibi konuşuyorsun dedi Wallander. Bırakacağın iş ne? Kimin öldürüleceğini bilmek istiyorum. Ama Victor Mabasha karşılık vermedi. Başını iki yana salladı. Wallander karşısındaki delikanlıdan daha fazla bir şeyler öğrenemeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra gerçeği öğrenmesi için önünde çok uzun bir yolun uzandığını fark etti. Bir başka deyişle Victor Mabasha maskesinin düşmesine izin verdiğinde bunun kesinlikle gerçek olmadığını bir süre sonra anlayabilmişti. İşi bırakmaya niyeti yoktu. Ülkeden çıkmak için gereken yardımı almak amacıyla bu yalanı söylemek zorunda olduğunu anladı. Kendisine inanması için yalan söylemek zorunda kalmıştı ve bunu da İsveç polisini kandırabilecek kadar da büyük bir beceriyle yapmıştı. Wallander'in o gün için soracak başka sorusu yoktu. Kendini yorgun hissediyordu ama aynı zamanda da istediğini başarmış gibi duyumsuyordu kendini. Victor Mabasha hala İsveç'te olduğuna göre cinayet şimdilik engellenmişti. Tabii gerçeği söylediği varsayıldığında. Bu Güney Afrika'daki meslektaşlarına işleri yoluna sokabilmeleri için biraz zaman verecekti. Victor Mabasha'nın görevi her neyse bunun Güney Afrika zincirleri için olumlu bir şey olmadığını düşünüyordu. Bu kadar bilgi şimdilik yeterli diye geçirdi içinden Wallander. Güney Afrika polisiyle Interpol aracılığıyla bağlantı kurar ve onlara bildiklerimi anlatırım. Yapabileceğim bu. Bundan sonrası dostumuz Konovalenko'ya kalmış. Eğer Per Akeson'un Victor Mabasha'yı tutuklamasına izin verecek olursam ortalığın daha fazla karışmasına neden olabilirim. Ayrıca Konovalenko'nun ülkeden kaçma şansı da bu şekilde artar. Daha fazlasını öğrenmeye gereksinimim yok. Son yasa dışı eylemimi gerçekleştirip Victor Mabasha'nın ülkeden çıkmasına yardım etmeliyim. Kız konuşmanın son bölümünde yanlarındaydı. Uyanmış ve kahvaltı etmek için mutfağa gitmişti. Babasıyla zenci delikanlıyı görünce Wallander ona delikanlının kim olduğunu anlatmak zorunda kalmıştı.
''Sana bu delikanlı mı vurdu?'' diye sordu Linda.
''Evet.''
''Ve şimdi burada seninle kahve içiyor, öyle mi?''
''Evet.''
''Bunun biraz garip olduğunu kabul etmelisin.''
''Polislerin yaşamları gariptir.''
Linda daha fazla soru sormamıştı. Giyindikten sonra yeniden mutfağa gelmiş ve bir kenara çekilerek konuşmaları dinlemişti. Wallander daha sonra kızını Victor Mabasha'nın eli için sargı bezi almaya eczaneye yollamıştı. Banyoda bulduğu penisilini Victor Mabasha'ya içirmişti. Sonra da zorunlu olarak yarayı temizlemiş ve temiz sargı beziyle sarmıştı. Aslında doktor çağırması gerektiğinin farkındaydı. Daha sonra da Loven'i aramıştı. Konovalenko ve Halunda'daki evde yaşayan çiftle ilgili son haberleri sormuştu. Loven'e Victor Mabasha'nın mutfakta yanında olduğundan söz etmemişti tabii.
''Baskın düzenlediğimizde onların nerede olduklarını öğrendik.'' dedi Loven. ''Aynı binada iki kat yukarıdaymışlar. Çok zekice değil mi? Kadının adına ikinci bir daireleri var ama artık orada da değiller.''
''O zaman başka bir şey daha öğrendik demek.'' dedi Wallander. ''Hala buradalar. Büyük bir olasılıkla Stockholm'deler.''
''Eğer gerekirse bu kentteki tüm evlerin kapısını tekmeleyip içeri dalarım.'' dedi Loven. ''Onları yakalamalıyız.''
''Konovalenko üzerine yoğunlaş.'' dedi Wallander. ''Bana kalırsa Afrikalı çok önemli değil.''
''Aralarındaki ilişkiyi bir anlayabilsem.'' dedi Loven.
''Louis Akerblom öldürüldüğünde ikisi de aynı yerdeydi.'' dedi Wallander. ''Sonra Konovalenko banka soydu ve bir polisi öldürdü. O sırada Afrikalı yanında değildi.''
''Peki ama bu ne anlama geliyor?'' dedi Loven. ''Gerçek bir bağ göremiyorum aralarında. Bana sorarsan hiçbir anlamı olmayan soyut bir bağ var.''
''Evet.'' dedi Wallander. ''Konovalenko Afrikalı'yı öldürmeyi kafasına takmış. Bence onlar başlangıçta iki arkadaşlar ama şimdi araları bozulmuş.''
''Peki ama şu senin emlakçının burada işine?''
''Bir işi yok. Bence o kadın kazara öldürüldü. Konovalenko çok acımasız biri.'' ''Tüm bunlarda tek bir soruyu beraberinde getiriyor.'' dedi Loven.
''Neden?''
''Bunu yanıtlayacak tek kişi Konovalenko.'' diye cevapladı Wallander.
''Ya da Afrikalı.'' diye karşılık verdi Loven. ''Onu unutuyorsun Kurt.''
Loven'le konuştuktan sonra Wallander, Victor Mabasha'yı ülkeden çıkarmaya kesin karar vermişti. Herhangi bir girişimde bulunmadan önce Afrikalı'nın Louis Akerblom'u öldürmediğinden emin olmalıydı. ''Bunu nasıl gerçekleştireceğim?'' dedi kendi kendine. ''Hayatımda yüzü bu denli ifadesiz biriyle hiç karşılaşmamıştım. Konuşurken gerçeğin nerede bittiğini ve yalanın nerede başladığını anlayamıyorum.''
''En iyisi burada, bu evde kalman.'' dedi Victor Mabasha'ya. ''Yanıtlanmasını istediğim bir soru var.''
Pazar günkü araba yolculuğunun dışında evden dışarı çıkmadılar. Victor Mabasha çok yorgun olduğundan hemen hemen tüm günü uyuyarak geçirdi. Wallander bu işi gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda kararsızdı. Öte yandan da zincirin evinde kalmasına izin verdiğine pişman olmuştu. Her zamanki gibi mantığıyla değil duygularıyla hareket etmişti. Şimdi de bu zor durumdan nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Pazar akşamı Linda'yı babasına götürdü. Kızını büyük babasının evinin bulunduğu ana caddede bıraktı. Babasının kendisini ihmal ettiğine ilişkin yakınmalarını dinlemek istemiyordu. Sonunda pazartesi gelmiş ve Wallander işbaşı yapmıştı. Björk onu neşeyle karşıladı. Sonra da yanlarına Martinson'la Svedberg'i alıp toplantı odasına gittiler. Wallander Stockholm'da olanları kendine göre anlattı. İş arkadaşları ona çeşitli sorular sordular. Ama sonuçta hiç kimsenin söyleyecek fazla bir şey olmadığı anlaşıldı. Bu işin anahtarı Konovalenko'nun elindeydi.
''Bir başka deyişle onu ele geçirinceye dek beklemek zorundayız.'' dedi Björk. ''Bu da bizi bekleyen diğer işlerle ilgilenmemiz için zaman verecek.''
Bekleyen işleri önem sırasına göre ele alıp görev dağılımı yaptılar. Wallander'e Skerby yakınlarındaki ahırlardan çalınan atları bulmak düşmüştü. İş arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında kahkahalarla gülmeye başladı.
''Çok tuhaf doğrusu.'' dedi. ''Önce bir kadın kayboldu, şimdi de atlar.''
Beklediği ziyaret gerçekleştiğinde çalışma odasına yeni girmişti. Korktuğu soruyu kimin soracağından emin değildi. İş arkadaşlarından herhangi biri sorabilirdi. Ama kapıyı vurup içeri giren Martinson oldu.
''Vaktin var mı?'' diye sordu.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Sana sormak istediğim bir şey var diye devam etti Martinson.
Wallander arkadaşındaki çekingenliği fark etti. Dinliyorum dedi.
Dün arabanda bir Afrikalı ile birlikte görülmüşsün dedi Martinson. Ben de düşündüm de.
Ne düşündün?
Bilmiyorum.
Linda Kenyalı erkek arkadaşıyla yeniden görüşmeye başladı.
Ben de böyle olabileceğini düşünmüştüm.
Ama az önce ne düşündüğünü bilmediğini söylemiştin.
Martinson kollarını iki yana açıp yüzünü buruşturdu. Sonra da hızla dışarı çıktı.
Wallander kayıp atlar konusunu bir kenara atarak Martinson'un açık bıraktığı kapıyı kapattı ve oturup düşünmeye başladı. Victor Mabasha'ya sormak istediği sorular nelerdi ve onun yanıtlarını nasıl denetleyebilecekti? Son yıllarda Wallander yabancı kökenli İsveç vatandaşlarıyla farklı sorgulamalarda karşı karşıya kalmış ve onlarla hem kurban hem de olası suçlu olarak konuşmuştu. Konu neyin yanlış neyin doğru olduğuna, suçluya suçsuza geldiğinde olaylara her zaman mutlak doğruyu arayarak yaklaşırdı. Adi ya da önemli bir suç söz konusu olduğunda suçlunun davranışının yetiştiği kültür doğrultusunda gerçekleştiğine defalarca tanık olmuştu. Kültürün, kültür birikiminin çok önemli olduğunu ve bunun tüm insanların yaşantısında kendini belli ettiğini bilirdi. Böylesi durumlarda kendisini çaresiz hisseder, doğru soruları soramayacağını düşünürdü. Eski iş arkadaşı ve akıl hocası Rydberg ölmeden önce defalarca gecenin geç saatlerine dek oturup ülkelerinde ve dünyada meydana gelebilecek büyük değişikliklerden söz etmişlerdi. Polisin farklı isteklerle karşı karşıya kalabileceğinden söz etmişlerdi. Bu sohbetleri sırasında Rydberg viskisini yudumlar ve 10 yıl içerisinde İsveç polisinin çok büyük değişikliklerle karşı karşıya kalacağını ileri sürerdi. Bu kez örgütsel reformlar yetmeyecek, polisin çalışma yöntemi de değişecekti.
Ben buna dayanamam demişti bir akşamüstü Rydberg evinin balkonunda. Er ya da geç hepimiz öleceğiz. Bundan sonra olacakları göremeyeceğim için bazen üzülüyorum. Zorluklarla karşılaşılacağı kesin ve bu da heyecanlı olacak. Sen bunları görebileceksin. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek için düşünce tarzını değiştirmelisin.
Wallander doğrusu başarabileceğimi sanmıyorum diye karşılık vermişti. Artık sıklıkla polis karakolunun dışında bir yaşam var mı yok mu diye düşünüyorum.
Eğer Batı Hint adalarına gitmeyi düşünüyorsan geri dönmemek için elinden geleni yapmalısın demişti Rydberg alaycı bir tavırla. Bir yerlere gidip sonra da dönenler genellikle gittiklerinden daha iyi dönmezler. Kendilerini kandırırlar yalnızca. İnsan asla kendisinden kaçamaz gerçeğiyle henüz kimse başa çıkamadı.
Bu benim de asla beceremediğim bir şey dedi Wallander. Benim dünyamda böylesi büyük planlara yer yok. Benim en çılgın düşüncem acaba hoşuma gidebilecek başka bir iş bulabilir miyimden öte değil.
Sen yaşamın boyunca polis olarak kalacaksın dedi Rydberg. Sen de benim gibisin bunu biliyorsun.
Wallander Rydberg ile ilgili düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. Not defterini açtı ve kalemini aldı. Sonra da öylece oturdu. Sorular ve yanıtlar diye geçirdi içinden. Büyük bir olasılıkla iki hatayı burada yapıyorum. Birçok kişi özellikle bizlerden çok uzaklarda bulunan kıtalardan gelen insanlar öykülerini kendi yöntemleriyle anlatmak için öncelikle bir yanıt oluştururlar. Bugüne değin karşılaştığım Afrikalıları, Arapları ve Latin Amerikalıları düşününce bunu şimdiye değin çoktan öğrenmiş olmalıydım. Bu insanlar her zaman bizim telaşımızdan ürkerler ve bu telaşımızı da saygısızlık ya da hor görme olarak değerlendirirler. Birine zaman ayıramamak, biriyle hiç konuşmadan yan yana oturmak da onların gözünde onları reddetmek ya da onlar hakkında alaycı düşünmekle aynı anlamı taşır. Onların öykülerini anlat diye yazdı not defterine. Bunun sayesinde doğru yolu bulabileceğini düşündü. Onların öykülerini anlat. İşte bu kadar. Not defterini kenara iterek ayaklarını masanın üstüne koydu. Sonra evine telefon etti. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendi. Birkaç saat içerisinde evde olacağına söz verdi. Çalınan atlara ilişkin yazıyı boş gözlerle okudu. Yazıda 5 Mayıs gecesi 3 tane değerli hayvanın kaybolmasından öte bir şey yoktu. Atlar geceyi geçirmeleri için ahırlara konulmuştu. Ertesi sabah ahırda çalışan kızlardan biri saat 5.30 civarında ahırların kapılarını açmış ve atların orada olmadığını görmüştü. Wallander saatine bir göz attı ve ahırlara gitmeye karar verdi. Üç seyis ve atların sahibinin özel sekreteriyle konuştuktan sonra Wallander olayın sigortadan para almak için yapılmış bir sahtekarlık olduğuna inanmıştı. Birkaç not aldıktan sonra yeniden geleceğini söyleyerek oradan uzaklaştı. Yestat'a giderken yolda bir kafede durup kahve içti. Güney Afrika'da yarış atlarının olup olmadığını merak etti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 273.